Ayrım 9. Aklı Kemal 4. cilt. Sayfa 134. Proje 2. Dinde öze dönüş projesi. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor. Atatürk 1923. Atatürk'ün unutulmuş, unutturulmuş projelerinden biridir dinde öze dönüş projesi. Yüzyılın başında yarı bağımlı, çürümüş, işgal edilip yıkılmış bir ümmet imparatorluğundan tam bağımsız, çağdaş bir ulus devlet yaratmayı başaran Atatürk, çok zor koşullarda elde edilen bu bağımsızlık ve çağdaşlığın sürekli olabilmesi için her şeyden önce bir toplumsal aydınlanma hareketi başlatmıştır. Sağlık devrimi, tarım devrimi, harp devrimi, kadın devrimi, eğitim devrimi gibi birbirini tamamlayan adımlarla gerçekleştirilen toplumsal aydınlanma hareketinin önündeki en büyük engellerden biri, yüzyıllar içinde tortulaşan, çarpıtılan, yanlış yorumlanan, istismar edilip kullanılan, akıl ve bilim dışı hurafelerle bulanmış İslam dini olmuştur. Bu nedenle Atatürk, her şeyden önce İslam dininin özünü, İslam dininin saflığını açığa çıkarıp topluma bu öz, saf İslam'ı anlatmak istemiştir. Evet, bunun geleneksel dine devrimci bir müdahale olduğu doğrudur. Evet, bunun geleneksel İslam'la yetişmiş çevreleri rahatsız edeceği de kesindir. Ancak bu müdahale Türkiye'de asla bir din düşmanlığı, din yıkıcılığı biçimini almamıştır. İşte Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün İslam dininin özünü, saflığını ortaya çıkarmak, hatta İslam dininin Türk yorumunu yapmak için başlattığı devrimci dinsel çalışmalar, onun kökleri Osmanlı'nın son dönemlerine kadar uzanan dinde öze dönüş projesinin yapı taşlarıdır. Bu proje, bizzat Atatürk'ün yönlendiriciliğinde hükümetin aldığı kararlarla dönemin seçkin din adamları tarafından yürütülmüştür. Atatürk'ün en yakındakilerce bile doğru anlaşılamaması ve zamansız ölümü nedeniyle onun birçok projesi gibi bu projesi de maalesef yarım kalmış, sonraki dönemlerde toplumdan gizlenmiş ve zaman içinde unutulup gitmiştir. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin belli başlı ayakları şunlardır. 1. Dinlerin değişik cemaatler ve din istismarcıları tarafından kullanılmasını engellemek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması. 2. Tekke ve zabiyelerin, medreselerin kapatılması, saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, kılık kıyafet değişikliği gibi devrimlerle siyasal, sosyal ve toplumsal hayat üzerindeki dinsel kuşatmanın kırılması. 3. Hayatı dinsel kurallarla değil, bilimsel kurallarla biçimlendirme amacı doğrultusunda dinin bir vicdan meselesi olduğuna vurgu yapılması. 4. Din istismarını, dinsel baskıyı, dinin devlet işleriyle karıştırılmasını önlemek amacıyla laiklik ilkesinin hayata geçirilmesi. 5. İslam dininin her şeyden önce herkes tarafından anlaşılmasının sağlanması. 6. Din dilinin Türkçeleştirilmesi, Kur'an ve güvenilir hadis kaynaklarının Türkçeleştirilmesi. 7. Hurafelerin dinden ayıklanması. 8. İslam dininin Arap yorumunun yerine Türk yorumunun yapılmaya çalışılması. 9. İslam dininin akılcı yönlerinin ortaya konulması, bu amaçla aklı dışlayan geleneksel din algısının sorgulanması, eleştirilmesi. 10. Her türlü misyonerlik çalışmasına engel olunmak istenmesi. Atatürk'ün ölmeden önce tarih ve dil tezleriyle birlikte üzerinde çalıştığı projelerden biri de dinde öze dönüş projesidir. Ancak Atatürk'ün sadece Türkiye'de değil, İslam dünyasında bile bir ilk olan bu projesi ya hiç anlaşılamamış ya da çok yanlış anlaşılmıştır. Öyle ki Atatürk'ün ölümünden sonra bazı çevreler Atatürk'ün dinsiz, genç cumhuriyetin din düşmanı olduğunu iddia etmiştir. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin ayrıntılarına geçmeden önce tarihsel gerçeklere tamamen aykırı olan bu iddiayı ele alalım. Kendine özgü, sade bir dindar. Atatürk düşmanlarının öteden beri Atatürk'e saldırmak için kullandıkları en önemli yöntem Atatürk'ün dinsiz olduğu ve dindarlara baskı yaptığı şeklindeki yalanı durmadan tekrarlamaktır. Yokluk ve yoksulluk içindeki bir toplumla önce emperyalizmi dize getiren, sonra da çağdaş bir ulus yaratan Atatürk'ün onunla Allah arasında kalması gereken din inanç konusundaki tutumuna göre değerlendirilmesi gerçekten inananlar için söylüyorum her şeyden önce günahtır. Çünkü din, Atatürk'ün de dediği gibi Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Atatürk'ün inanıp inanmadığı, az ya da çok inandığı kişisel bir tercih olduğunda sadece Atatürk'ü ilgilendirir. Ancak Atatürk'ün din düşmanı olduğu ve dindarlara baskı yaptığı iddiası herkesi ilgilendirir, bu nedenle de üzerinde durulması gerekir. Atatürk'ün hayatı incelendiğinde, onun hayatının hiçbir döneminde hiçbir dine ve hiçbir din mensubuna kötü gözle bakmadığı, hangi dinden olursa olsun, bütün dindarlara saygıyla yaklaştığı, hiçbir din mensubuna baskı yapmadığı görülecektir. Nitekim Atatürk, her türlü düşünceye ve inanışa saygılıyız diyerek laiklik ilkesini hayata geçirmiştir. Atatürk'ün anladığı laiklik, her şeyden önce dine ve dindara saygıdır. Öteden beri Atatürk düşmanları, Atatürk'ü Müslüman Türk milletinin gözünden düşürmek için Atatürk'e dinsiz diye iftira atmışlar, genç nesilleri bu çirkin iftira ile zehirlemişlerdir. İşin asıl şaşırtıcı tarafı, kendisini Atatürkçü diye adlandıran bazı çevrelerinde Atatürk'ü yüceltmek adına onu dinsiz diye adlandırmış olmalarıdır. Yani bir grup aşağılamak için, bir başka grup ise yüceltmek için Atatürk'ün dinsiz olduğunu iddia etmiştir. Gerçek şu ki, hiçbir konuda anlaşamayan din istismarcıları ile Atatürk istismarcıları, Atatürk'ün dinsizliği noktasında anlaşmıştır. Örneğin, bugün Türkiye'de Atatürk'ün dinsiz olmadığını iddia edenler, hem Atatürk düşmanı yobaz din istismarcılarının, hem de sözde Atatürkçü Atatürk istismarcılarının saldırısını vuramaktadır. Din istismarcısı Atatürk düşmanlarının ve Atatürk istismarcısı, sözde Atatürkçülerin Atatürk'e yönelik bu asılsız iddialarına yanıt vermek için 15 yıl çalışarak tam 1153 sayfalık Atatürk ile Allah arasında adlı bir kitap yazdım. Bu kitabımda Atatürk'ün din anlayışını doğumundan ölümüne kadar çok ayrıntılı bir şekilde belgelere dayalı olarak inceledim. Neredeyse bütün arşivlere girdim, yerli yabancı bütün kaynakları taradım ve 15 yıllık çalışmalarımın sonunda Atatürk'ün bu ülkeye gelmiş geçmiş en bilinçli, en sade ve en gerçek inananlardan biri olduğunu gördüm. Araştırmalarım sonunda Atatürk'ün inancını kendi içinde yaşayan, toplumun her şeyden önce dinini anlamasını isteyen, bunun içinde bir dinde öze dönüş projesi geliştiren, din istismarıyla ve yobazlıkla savaşan, başka inançlara saygı duyan, kendince samimi bir dindar olduğunu gördüm. Atatürk'ün din anlayışını bütün boyutlarıyla öğrenmek için bakınız Atatürk ile Allah arasında Bir Ömrün Öteki Hikayesi 6. basım İnkılap Yayınevi İstanbul 2012. Biraz anlatmam gerekirse, örneğin Atatürk Ramazan aylarındaki manevi havadan etkilenmiştir. Öyle ki onu tanıyanların ifadelerine göre zaman zaman oruç tutmuş, oruç tutanlara kolaylıklar sağlamış, onlara büyük bir saygı duymuş, hatta Ramazan aylarında bazı kişisel zevklerinden, alkol almak, ince saz heyeti dinlemek gibi vazgeçmiştir. Dahası sıkça Kur'an okumuş veya özel hafızına Kur'an okutarak dinlemiştir. Ayrıca akşamları hafızları çağırtarak onlarla bol bol Kur'an ve din sohbetleri yapmıştır. Şimdi gelin lafı fazla uzatmayalım ve tanıklara kulak verelim. Önce Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'yı dinleyelim. Ramazanlarda Kadir Gecesi ağzına kadehini koymazdı. Kadir geceleri sofra bile kurdurmazdı. Saygısı büyüktü. Bazen mevlüt dinlediği de olurdu. Miraç bölümünde göklere çıktığı Mustafa denince gözleri yaşarırdı. O zaman hemen kolonya götürürdük. İnanışı samimiydi. Bence Allah'a inanıyordu. Turhan Gürkan, Atatürk'ün uşağının gizli defteri, İstanbul 1971, sayfa 183. Atatürk, Ramazan aylarında Dolmabahçe Sarayı'na gelen ve oruç tutan misafirlerine özel ilgi göstermiş, iftar sofrasıyla bizzat ilgilenmiş, ibadet etmek isteyenlere yer göstermiştir. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım bu konuda şunları söylemiştir. Her Ramazan'ın bir günü ve ekseriyette Kadir Gecesi bana iftara gelirdi. O gün imkan bulabilirse oruç da tutardı. İftar sofrasını tam eski tarzda isterdi. Oruçlu olduğu zaman iftara başlarken dua ederdi. Cemal Kutay, Türkçe İbadet, Cilt 2, İstanbul 1998, sayfa 301. Atatürk'ün Ramazan ayında kız kardeşi Makbule Hanım'a Ramazan geliyor, annemize hatim okutmayı ihmal etme diye hatırlatmada bulunup hatim okuyacak hafıza hediye edilmek üzere bir zarf içinde para verdiği bilinmektedir. Ercüment Demirer, Din, Toplum ve Atatürk, 2. basım, İstanbul 1999, sayfa 8. Atatürk'ün özel hafızı Hafız Yaşar Okur, Atatürk'ün Ramazan aylarındaki davranışlarını şöyle gözlemlemiştir. Ramazanların atam için çok büyük bir önemi vardı. Ramazan gelir gelmez, ince saz heyeti Çankaya Köşkü'ne giremezdi. Kandil geceleri de saz çaldırmazdı. Sadece beni huzurlarına çağırır, Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okuturdu. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu içinde dinlerdi. Ruhunun çok mütelezziz olduğu her halinden anlaşılırdı. Ramazanlarda bir ay müddette Hacı Bayram-ı Veli ve Zincirlikuyu camilerinde şehitlerin ruhuna hatim-i şerif okumayı emrederlerdi. O günlerde civar kasaba ve köylerden gelenlerle cami hınca hınç dolardı. Hafız Yaşar okur. Atatürk'le 15 yıl dini hatıralar. İstanbul 1962 sayfa 10. Görüldüğü gibi Atatürk Ramazan ayları boyunca bazı alışkanlıklarından da uzak durmuştur. Örneğin ince saz heyetini Çankaya'ya sokmamış, kandil geceleri saz çaldırmamıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumuş, çeşitli camilerde de şehitlerin ruhlarına hatim-i şerifler okutmuştur. Atatürk'ün bütün bu davranışları, onun Ramazan'ın anlam ve önemini idrak etmiş, inanca saygılı, son derece sade bir Müslüman olduğunu kanıtlamaktadır. Şimdi de Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'ya kulak verelim. Atatürk 30 Ramazan geceleri, başta Saadettin Kaynak Hoca olmak üzere, o devrin hafızları olan Hafız Yaşar, Hafız Zeki, Hafız Küçük Yaşar, Hafız Burhan, Hafız Hayrullah Bedir'i davet ederdi ki, bu hafızlardan Hafız Yaşar, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Alaturka müzik şefiydi. 1930 yılında emekli oldu ama ölene kadar hep Atatürk'ün yanındaydı. Soyadı kanunu çıkınca Atatürk ona okur soyadını vermişti. Atatürk davet ettiği bu hafızlardan tek tek din konusunda bilgiler alırdı. Ayrıca çok üzerinde durduğu Türkçe Kur'an-ı Kerim hakkında görüşlerini de sorardı. Yine bir Ramazan ayı gecesinde Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda aceleyle beni çağırdı. Derhal makamına girdim. O gece sofra şefimiz İbrahim Bey izinli olduğundan benim görevim olmadığı halde düzenimi ve intizamı beğendiğinden olacak beni istemişler. Odaya girdiğimde, Nuri oğlum, hafızlar gelecek. Bu gece hafızların seslerini aksi sedasıyla daha güzel dinlemek için muayede salonundaki hususi daireye yemek masasını kurun. Ama acele ha, kaç dakikada kurabilirsin? Pek tecrübelisi olduğum bir konu değildi. Derhal lazım gelen emirleri gerekli kişilere tebliğ ettim, herkes işe koyuldu. Hakikaten tam 30 dakika sonra her şey tamam gibiydi. Sevdiği çiçekleri de elimle tam masaya koyarken Atatürk misafirleriyle birlikte gelmez mi? Masanın yanına geldi. Şöyle bir göz ucuyla masayı düzeni süzdü ve bana dönerek "Aferin Nuri, İbrahim'i aratmamışsın, çiçekler de pek güzel" diye iltifatta bulundu. Zaten hep güzel şeyleri yaptığımızda takdir ederdi. Ama bir de yanlış mı, hata mı yaptın? Sadece bir bakardı ki o bile yeterdi, içimize işlerdi. Salona girdiler, sandalyeleri çekip oturdular, yemeye başladılar. Konu yine Türkçe Kur'an-ı Kerim'di. Atatürk hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi. Kur'an-ı Kerim'den okuttuğu duaları zevkle dinledi. Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün yanı başında. Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun hatıraları. İstanbul 2008 sayfa 187. Nuri Ulusu'nun dediği gibi gerçekten de Atatürk özellikle dinde Türkçeleştirme çalışmalarını başlattı. 1932 yılı Ramazan ayında sıkça tanınmış hafızlarla bir araya gelmiş, onlarla Kur'an konuşmuş, Kur'an okutup dinlemiş, hatta bizzat Kur'an okumuştur. Atatürk'ün özel hafızı Hafız Yaşar okuru dinleyelim. 1932'de Ramazan'ın ikinci günüydü. Atatürk ile Ankara'dan Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Beni huzurlarına çağırdılar. Yaşar Bey dediler, İstanbul'un mümtaz hafızlarının bir listesini istiyorum. Ama bunlar musikiye de aşina olmalılar. Bu emir üzerine Hafız Yaşar okur, İstanbul'un en tanınmış hafızlarından Saadettin Kaynak, Sultan Selimli Rıza, Süleymaniye Camii Baş Müezzini, Kemal, Beylerbeyli Fahri, Darü't-Talim-i Musiki Azasından Büyük Zeki, Muallim Nuri ve Burhan Beylerin yer aldığı bir liste hazırlamıştır. Sonraki gelişmeleri yine Hafız Yaşar okurdan dinleyelim. O ana kadar bunların niçin çağrılmış olduğunu ben de bilmiyordum. O gün anladım ki tercüme ettirilmiş olan bayram tekbirlerini kendilerine meşk ettirecektir. Hafızlar ikişer ikişer oldular ve şu metin üzerine meşke başladılar. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Atatürk, Cemil Sait Bey'in Kur'an tercümesini getirtti. Bizlerin tercüme konusunda tek tek fikirlerini aldıktan sonra hemen hemen sabaha kadar tartıştık. Daha sonra ayağa kalkarak ceketlerinin önünü iliklediler. Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp Fatiha suresinin Türkçe tercümesini açıp halka okuyormuş gibi ağır ağır okudular. Bu hareketleriyle bizlerin halka nasıl hitap etmemiz gerektiğini göstermek istiyorlardı. Sonra Atatürk, "Sayın hafızlar, İçinde bulunduğumuz bu kutsal ay içinde camilerde okuyacağınız mukabelelerin tamamını okuduktan sonra Türkçe olarak da cemaate açıklayacaksınız. İncil de Aramca yazılmış ama sonradan bütün dillere tercüme edilmiştir. Bir İngiliz İncil'ini İngilizce, bir Alman İncil'ini Almanca okur. Herkes okunan mukabelelerin manasını anlarsa dinine daha çok bağlanır dediler. Sonra yanındakilere, gazetelere haber verin. Yarın camilerde okunacak surelerin Türkçe tercümesi de okunacaktır emrini verdiler. Meydan, AGE, sayfa 688. Atatürk bu hafızlarla 1932 Ramazan ayında sıkça toplantılar yapmıştır. Camilerde Kur'an okuyacak hafızlarla bizzat ilgilenmiş, hatta defalarca hafızlara Kur'an'ın nasıl okunacağını göstermiştir. Saadettin Kaynak anlatıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda, Büyük Muayede Salonu'nda saz takımı toplanmıştı. Atatürk bir imtihan ve tecrübe yapmaya hazırlanmış görünüyordu. Elinde Cemil Said'in Türkçe Kur'an-ı Kerim'i vardı. Evvela Hafız Kemal'e verdi, okuttu. Fakat beğenmedi. Ver bana, ben okuyacağım dedi. Hakikaten okudu ama hala gözümün önündedir, askeri kumanda eder, emir verir gibi bir ahenk ve tavırla okudu. Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, Cilt 3, İstanbul 1954, sayfa 160. Atatürk her konuyla olduğu gibi din konusuyla da bilimsel gözle ilgilenmiştir. Atatürk'ün dünyadaki diğer devrimcilerden en temel farklarından biri dini akıl dışı diye dışlamaması ve din üzerine de kafa yormasıdır. Atatürk bir taraftan Ramazan aylarındaki manevi havayı solurken diğer taraftan oruç ibadetini anlamaya çalışmıştır. Okuduğu bazı kitaplarda oruçla ilgili bazı bölümlerin altını çizip bazı notları alması onun orucu anlama çabasının bir yansımasıdır. Meydan AGE, sayfa 790-791. Atatürk, Leon Caetani'nin İslam Tarihi adlı eserini okurken orucun anlatıldığı bazı satırların altını çizmiş ve sayfa kenarlarına bazı özel işaretler koymuştur. Atatürk'ün okuduğu kitaplar, cilt 3, sayfa 408-409. Örneğin, Hazreti Muhammed'in nefsine hakim olamadığı için hadım olmak isteyen İbn-i Mazlun'a onay vermemesi, nefsine hakim olmak istiyorsa oruç tutmasını söylemesi Atatürk'ün dikkatini çekmiştir. Peygamber onay göstermedi, heveslerini yatıştırması için oruç tutmasını tavsiye etti. Atatürk önemli gördüğü bu satırın altını boydan boya çizmiştir. AGE, sayfa 488-489. Atatürk aynı kitapta Ramazan bayramının ortaya çıkışını anlatan şu bölümle de ilgilenmiştir. O sene Hazreti Muhammed taraftarlarına fitri zekatı vergisinin ödenmesini emretti. Bundan bir iki gün önce Müslümanlara bir konuşma yaptığı rivayet olunuyor. Ramazan ayı sonunda Hazreti Muhammed bütün ashabı ile birlikte şehirden çıkarak musallaya gitti. Salatül İd, bayram namazı denilen namazı orada kıldı. Orucun bitimi bu namaz ile kutlanmış oluyordu. İlk defa olarak böyle bir adet yapılmaktaydı. AGE, sayfa 464-465. Önemli bularak bu satırların altını çizen Atatürk, ayrıca ilk defa olarak böyle bir adet yapılmaktaydı cümlesinin başına iki adet X işareti ve dikkat anlamında bir D harfi koymuştur. AGE, sayfa 464-465. 9. ayrımın sonu, sayfa 144.